Ayrım 9, sayfa 127. Fidan abla. Erzak dolabından üzerinde kuru fasulye yazan bez torbayı çıkardı Keder. Ölçü olarak kullandığı bakır tasa doldurduğu fasulyeleri yıkadı, büyük bir kaseye boşalttı. Üzerine örtecek kadar su koydu, biraz tuz ekledi. Geceden ıslatmıştı fasulyeleri. Akşam üzeri pişirecekti nasılsa. O vakte kadar saatler vardı önünde. Nasıl geçeceği baştan belli, amaçsız, tek başınalığın zirve yapacağı saatler. Birbirinin kopyası tek düze günlerden biriydi işte. Evi baştan aşağı silip süpürecek, yemek yapacak, sonra da eline örgüsünü alıp kocasıyla çocuklarının yolunu gözleyecekti. Tam elektrik süpürgesini çıkarmış fişini prize takıyordu ki kapı çalındı. Günün bu saatinde kim çalardı Keder'in kapısını? İsmail ya da çocuklar? Başka bir ihtimal gelmiyordu aklına. Gürseliğinden baktı, seçemedi. Karanlıktı apartman boşluğu. Kapının kenarındaki zinciri yuvasına yerleştirdi, araladı kapıyı. Eşiğin gerisinde kısa boylu, tombalacık bir kadın duruyordu. Elini uzatıp otomatın düğmesine bastı kadın. Cimri herifler diye söylendi. Işıkları yarım dakikaya mı ayarlamışlar ne? İşin yoksa karanlıkta düğme ara. Karşısına dikilen hiç tanımadığı bu kadının birileri hakkında, ki bu birileri apartman yöneticisi ya da yönetim kurulu üyeleriydi büyük bir ihtimalle, ileri geri konuşması afallatmıştı kederi. Kapı aralığından ürkek bakışlarla süzüyordu muhatabını. "Ne o? İçeri almayacak mısın beni?" diyerek sivri uçlu oklarını bu kez de kederin üzerine çevirdi kadın. "Şunun şurasını komşumuza bir hoş geldin diyelim dedik. Onu da burnumuzdan getirdin. Aferin sana." Komut yerine geçen bu sözler kederi canlandırmaya yetti. Aceleyle zinciri yuvasından çıkardı, ardına kadar açtı kapıyı. Bir adım geri çekilerek "Buyurun" diye yol gösterdi. "Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz titizdir bizim bey." Gözdeliğinden bakmadan kapıyı açmayasın diye tembihlediydi de. "İyi ki seni de zincirlememiş" diyerek eşikten adımını attı kadın. İçeriye girmeden apartman boşluğunun karşı köşesindeki daireyi gösterdi. "Aha, şurada. Senin evin tam çaprazında oturuyorum ben" dedi. "Daha önce uğrayacaktım ama olmadı. Telaşım çok bu aralar. Bugün iyiymiş kısmet. Şöyle geçin isterseniz." Keder'in kendisini salona yönlendirmek istediğini görünce, "Öyle misafir odalarında falan rahat edemem ben" dedi kadın. "Oturma odan yok mu senin?" "Olmaz olur mu?" diye güldü Keder. "Nasıl rahat ederseniz." "Rahatımı düşüneceksen elimdeki şu tabağı al önce." Nasıl da fark edememişti. Hemen uzanıp tabağı aldı Keder. "Sarığı burma" dedi kadın. "Asıl adı budur. Şimdikiler sargı burma deyip çıkıyorlar işin içinden. Her neyse. Ellerimle açtım. İlk ziyaret edilen eve ağız tadıyla girmek adettendir. Ağzın tatlı olacak ki sohbetinde bal şeker olsun." Tabağı sehpanın üzerine koyarken "Sağ olun" dedi Keder. "Zahmet etmişsiniz." "Bırak beylik lafları" diye kesti kadın. "Adın ne senin?" "Keder." "Ne biçim isim o öyle?" "Kaderi duydum da kederi hiç duymamıştım doğrusu. Neden keder demişler sana?" İsminin nereden geldiğini, nasıl konduğunu merak eden herkese olduğu gibi, teklifsizce konuğu olan komşusuna da kısaca anlattı Keder. "Dedemin öldüğü gün doğmuşum ben. Taziye evine. Bu yüzden keder demiş bana babam." "İyi halt etmiş. İsimler insanın ruhunu şekillendirir derler. Neyse ki pek kederli görünmüyorsun sen. Yüzün gülüyor." "Benim adım da Fidan." "Kel alaka. Hiç uyuşmayız kendisiyle. Baksana şu halime. Fidan'la uzaktan yakından ilgin var mı?" Gülüverdi keder. Gülüşünü gizlemek ister gibi öte yana çevirdi bakışlarını. Haklıydı Fidan. Kısacık boyu, başından ve ayaklarından bastırılmış gibi enine yayılmış tombul gövdesi, toz toparlak suratı, başıyla gövdesi arasında yitip gitmiş boynuyla Fidan isminin hiç mi hiç hak etmiyordu doğrusu. Ama şipşirindi o yuvarlacık surat. Kalın kaşlarının altında iki küçük zeytin tanesi gibi duran gözleri ışıl ışıldı. Sıcacıktı bakışları, sıcacıktı gülüşü, cıvıl cıvıldı. Dili biraz sivriydi ama tatlıydı da. şu kısacık süre zarfında içini ısıtıvermişti kederin. Kuru kuruya mı oturacağız? Çayın kahven yok mu senin? Kusura bakmayın dedi keder. Ne ikram edeyim size? Çayımı içtim. Kahve zamanıdır şimdi. Kahve yapsan bana. Ok gibi fırladı keder. Doğru mutfağa. Tam cezveyi eline almıştı ki elinde tatlı tabağıyla arkasında bitiverdi fidan. Mutfak masasının başındaki sandalyeye kurulurken ağız tadı olsun diye getirdik. Piç gibi ortada bıraktın gittin diye çıkıştı kedere. Komşudan gelen yemeği yememek gibi bir adetiniz varsa baştan bileyim. Geçen de benim yan dairede oturan gözleri sürmeli hatuna uğrayayım dedim. Elim gene dolu tabii. Evde 4 kişi olduklarını biliyorum. 4 kase sütlacı tepsiye koydum. İnkar edemem. İyi ağırladı beni. Ama akşam kapıyı açtığımda ne göreyim? Benim sütlaçlar ağzı açık çöp bidonunun üstüne ters yüz edilmiş vaziyette değil mi? Kafamın tası attı haliyle. Günahtır ayol. Onu bulamayanlar da var. Yemeyeceksen kapıcıya falan ver. Çöpe gideceğini birilerinin kursağına gitsin. Değil mi ama? Çok haklısınız. Sormayı unuttum. Kahveniz nasıl olsun? Sade. Ne o? Sen içmiyor musun? Tek fincanlık su koydun. Bilmem. Kahve alışkanlığım yok. Kahveyi erkekler içer bizde. Tabii ya diye güldü Fidan. Analarımızın şartlandırması. Kızlar kahve içmez. Kararırlar sonra. Kadınlar da kahveyi kocalara ya da misafirleri için pişirir. Öyle değil mi? Yok efendim yok. Değiştireceksin bu kafayı. Hadi ikile bakalım fincanları. Kahve bahane. Önemli olan kahve sayesinde koyulaşan muhabbet. Bir fincan daha çıkardı keder. Suyu, kahveyi koydu, cezveyi ocağa sürdü. Sabah kahvemi hiç ihmal etmem dedi Fidan. Evde tek başıma da olsam mutlaka içerim. Bir de sigara yakarım yanına. Oh keka. Ama şimdi evini kokutmayayım senin. Rahat olun lütfen. Beyim de içiyor. Her sabah havalandırmasam tütün kokusundan geçilmez bu ev. Tezgahın altından kül tablası çıkardı. Fidan'ın önüne koydu. İçeri gidip İsmail'in sigaralarından bir paket getirmeye niyetlenmişti ki durdurdu Fidan. Benim sigaram var. Bu mereti zıkkımlanan paketini de yanında taşıyacak. Basma idaresinin cebinden sigara paketiyle çakmağını çıkardı, sigarasını yaktı. Dumanını kederin yüzüne savurdu. Onun şaşkın halini gülerek izledi. Yanımda paket taşıdığıma bakma. Tiryaki falan değilim. Sigara kahvenin pezevengidir derler ya. Ben de kahveden kahveye içiyorum bu mereti. Ne biçim bir kadındı bu böyle? Kedir'in kadın ağzından duymaya alışık olmadığı argolu, küfürlü sözler pervasızca dökülüyordu dudaklarından. Ama hakkını teslim etmeliydi. Başka birinin ağzında sakil duracak yakası açılmadık sözler bu kadına yakışıyordu. Fidan'ın güle güle oturuna gelen misafirine evini gezdirmeyecek misin demesiyle kalktılar. Keder önde, Fidan arkada, oda oda gezmeye başladılar evi. Senden önce kocanla tanıştık dedi Fidan. Bahçe kapısından içeriye girerken kenara çekilip yol verdi bana. Allah için efendi adam. Belli ki eli de açık. Pek güzel döşemiş evi. Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Arka taraftaki çatı katına çıkan merdivenlerin başına geldiklerinde durakladı Fidan. Ah bu merdivenler dedi. Bu patates çuvalı gövdemle çıkamıyorum ki. Kooperatif kurasında bu kat çıkmasa iyiydi ya, neyse. Biz de pek çıkmıyoruz dedi keder. Fazlalıkları çocukların öteberisine attık yukarıya. Bizimki de oğlanla kızın bisikletlerini, ortada kalabalık yapan eski oyuncaklarını, kendi alet edevat takımlarını çıkardı. Ayağımı atmadım ben. Çocuklar mı? Dedi keder. Çocuklar ya derken gözleri daldı gitti Fidan'ın. Bir oğlan bir kız. Ama ben doğurmadım onları. Nasıl yani? Çocuklar bizimkinin öbür karısından. O yani öbür kadın öldü mü? Yok canım. Yaşıyor. Zebella gibi maşallah. Ben yalnız enine gelişmiş, etine dolgun bir Fidan'ım ya. O hem enine, hem boyuna, hem de etine dolgun bir hatun. Kumam olur kendisi. Ev turunu tamamlayıp mutfağa döndüklerinde, kendinin değil de bir başkasının başından geçmiş gibi umursamaz görünerek ya da öyle görünmeye çalışarak hikayesini anlatmaya koyuldu Fidan. Bulgaristan göçmeniyiz biz. Fazıl'ın ailesi Karadenizli. Komşuyduk, birbirine bakardı evlerimiz. Göz gördü, gönül sevdi derler ya. Bizimki de o hesap. Pek yakışıklıydı Fazıl. Ben de böyle çam yarması değildim o zamanlar. Vurulduk birbirimize. Ailelerimiz karşı çıktı. Yok efendim, kendi memleketlileri dururken yabancıdan kız almak, yabancıya kız vermek neyin nesiymiş? Ama kan kaynamış, göbek oynamıştı bir kere. Deli akıyordu kanlarımız. Kaçtık. Baktılar olmayacak, mecburen nikahladılar bizi. Ne güzel günlerdi onlar. Bir de çocuğumuz olabilseydi, olmadı. Allah vermeyince kul ne eylesin? Kabahat bendeydi, kısırdım. Rahim hiç gelişmemiş dedi gittiğimiz doktorlar. Ne yapabilirdim? Fazıl'ı kör ocak bırakacak değildim ya. Ellerimle evlendirdim kocamı. Neyse ki benim veremediğime o kadın verdi Fazıl'a. Bir kız bir oğlan. Uzun ömürlü olsunlar, pek severim ikisini de. Kendi evlatlarımmış gibi. Görüşüyor musunuz onlarla? Anaları uğramaz semtime ama çocuklar gelir. Sevdikleri yemekleri pişirir, tatlılar, börekler, çikolatalı pastalar yaparım onlara. Çikolata yedirmez anneleri. Sağlıklı besleneceklermiş efendim. Ben de yerler kendi evlerinde yiyemediklerini. Çok seviyor olmalılar sizi. Buruk bir gülüş dolandı Fidan'ın dudaklarında. Solucan eğrilir, bükülür, çıktığı deliği tanır derler. Aynen öyle. Benim zaaflarımı olabildiğince kullanırlar. Ama sıra sevgi faslına geldiğinde hepsini analarına saklarlar. Umurumda değil, karşılık beklemiyorum. Benim yüreğimdeki sevgi hepimize yetiyor. Fidan'ın şen şakrak duruşunun arkasında sızılı bir kadın hikayesinin çıkması fazlasıyla etkilemişti kederi. Aklına takılan bir noktayı sormadan edemedi. Bizim oralarda aynı evde yaşar kumalar. İstanbul'da farklı oluyor demek. Öyle dedi Fidan. İçindeki devasa derdi dışa vurmanın ferahlığı vardı üstünde. Nikah bende diye devam etti. Evse ev, paraysa para. Beni de ihmal etmiyor Fazıl. Haftada 2-3 gece burada, diğer geceler öbür evde. Büyük bir manifatura dükkanı var Fazıl'ın. Kazancı iyi. İki evi 4 başı mamur geçindirecek kadar. Bana da yetiyor, onlara da. Duydukları derinden etkilemişti kederi. Konuşmak istiyor ama kelimeler boğazına takılıp kalıyordu. Böyle vurdum duymaz göründüğüme bakma dedi Fidan. Bunca kiloyu nasıl aldım sanıyorsun? Keyiften mi? Beni avutacak, arkamda duracak bir ailem olsa işler değişirdi belki. Ama evden kaçarak evlenmenin bedeli yalnızlıkta ne yazık ki. Yemeğe verdim kendimi. Çılgın gibi. Yaşadıklarımın acısını yemekten çıkarırcasına. İşte sonuç. Boyu enine eşit bir fidan. Anlattıklarıyla taban tabana zıt, gamdan kasavetten uzak şuh bir kahkaha attı. Boş ver dedi. İyiyim ben böyle. Bir defa dünyaya gelir insan. Her günün, her saatin, her dakikanın tadını çıkaracaksın. Fısıltıya dönmüş sesiyle, tabii çıkarabilirsen diye ekledi. Doğruldu kalktı. Yeter bu kadar lak lak. Gidiyorum ben. Ayağınıza sağlık Fidan Hanım dedi keder. İyi ki geldiniz. Hop hop diye kesti Fidan. Ne o öyle küfür eder gibi hanım manım demeler? Abla diyeceksin bana. Fidan abla. Sevdim seni kız. Sütlaçlarımı çöp bidonunda gördüğüm o yellos karıya benzemiyorsun. Sen de bana geleceksin ama. Kocandan izin mi alırsın yoksa başına buyruk hop diye kapıyı mı çalarsın bilemem orasını. Geldin geldin. Gelmezsen unut beni. Ne diyor şarkıda? Silersem tam silerim. Yeni kaydoldun defterime. Mürekkebim kurumadan sildirme kendini. O akşam pek neşeliydi keder. Fidan'ı, onun şen şakrak konuşmalarını, argolu ve küfürlü bölümlerini keserek uzun uzun anlattı durdu yemek boyunca. Kapıda karşılaşmışsınız. Kenara çekilip yol vermişsin ona. Efendi adam dedi senin için. Tabağındaki sargı vurmadan irice bir lokma attı ağzına İsmail. Ha, şu yerden bitme şişko kadın dedi. Ağzına yayılan tadı gerçekten çok beğendiğinden mi, yoksa bu tadın yaratıcısının kendisine efendi diye iltifat etmesinden mi kaynaklandığı belli olmayan mültefit bir tavırla "Pek hamar atmış komşun," dedi. "Senin gibi hazıra yatmıyor. Geldik geleli hazır çarşı yufkasına talim ediyoruz. Nerede senin o açma böreklerin? Pek çabuk İstanbullu oldun bakıyorum." "İstediğin açma börek olsun," dedi Keder. Asıl konuya nereden gireceğini bilememenin sıkıntısıyla duraksadı bir an. Fidan abla giderken dedi ki diye devam etti. "Ben de ona iadeyi ziyaret yapmalıymışım. Sen bana gelmezsen bir daha evine adım atmam," dedi. Kocasından ses çıkmayınca bütün cesaretini toplayıp ağzındaki baklayı çıkardı. "İzin verirsen ben de ona gidebilir miyim?" Gülümser gibi oldu İsmail. Karısının attığı her adımda ondan izin istemesi hoşuna gidiyordu. İyiydi böyle. Kadın kısmına fazla yüz vermeye gelmezdi. Başına çıkarlardı sonra adım. Ama Keder'in dört duvar arasındaki tek düze yaşamına renk getirecek komşu buluşmalarını engellemesi de anlamsızdı. Büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi, "Git bakalım," dedi. "Ama elin karısına da mahcup etme bizi. Eli boş gitmek olmaz. Eh, sen de bütün hünerini döker, avratlığını gösterirsin artık." Sabah İsmail ile oğlanları uğurladıktan sonra doğruca mutfağa geçti Keder. Geceden planlamıştı. Kol böreği yapacaktı. Keyfi yerindeydi. Şarkılar, türküler mırıldanarak işe girişti. Çukurca bir tepsiye unu boca etti önce. Tuz serpti. Ardından bir bardak ılık su döktü unun üzerine. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdu hamuru, yuvarladı. Bıçakla bezelere ayırdı. Tezgahın üstünü ve bezeleri unladı, oklavayla incecik yufkalar açtı. Erittiği tereyağını gezdirdiği yufkaların yarısının kenarına şeritler halinde kavurduğu kıymayı, diğer yarısına da maydanoz ve dereotuyla hazırladığı peynirli içi yayarak sıkıca rulo yaptı. Üzerlerine yumurta sarısıyla yağ sürdü. Tepsiye dizip fırına verdi. Fidan'ın tatlı getirdiği servis tabağının bir yanına kıymalı, diğer yanına peynirli börek dilimlerini dizdi. Yayvan çay tepsisinin üzerine yerleştirdi tabağı. İçine sinmemişti. İlk ziyarette ağız tadı niyetine tatlı bir şeyler de götürmeliydi. Bir kaseye 2 gün önce kaynattığı şeftali reçelinden doldurup tabağın yanına koydu. Tamamdı. Fidan ablasının kapısını çalabilirdi artık. "Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş?" İki yanı açtığı tombul kollarıyla ve yüzünden yansıyan ışıltılı sevinç ifadesiyle abartılı karşılama töreninin baş oyuncusu rolünün hakkını fazlasıyla vermekteydi Fidan. Keder'in elindeki tepsiyi kaptığı gibi masanın üzerine koydu. Yıllardır görmediği can dostuna sarılır gibi sımsıkı kucaklayıverdi Keder'i. "Ne zahmet etmişsin kız?" derken eliyle ucundan kopardığı böreği ağzına attı. "Mmm, nefis!" diye mırıldandı dolu ağzıyla. "Bıraksın hepsini şıp diye götürüveririm ama yok, yemeyeceğim. Bu akşam bizimkinin sırası bende. Mis gibi ev böreği yesin de midesi bayram etsin herifin." "Öyle deme abla," diye mahcubiyetle mırıldandı Keder. "Sen çok daha iyilerini yaparsın. Benimkisi acemi işi. Keşke her acemi senin gibi olsa. Acemi görmemişsin sen. Tek marifeti yavrulamak olan o çarpana suratlı karının doğru dürüst yemek koyduğu yok adamın önüne." Gülüverdi Keder. Kumasının arkasından atıp tutuyordu. Ama kocasına zerrece toz kondurmuyordu Fidan. Uzaktan uzağa da olsa yediğinin içtiğinin takipçisiydi. Keder'i mutfağa değil oturma odasına buyur etti Fidan. Odaya girmesiyle gözlerinin fal taşı gibi açılması bir oldu Keder'in. Halının üstüne serilmiş çiçekli çarşafın üzerinde kilolarca patlıcan ve biber vardı. "Bunlar ne böyle?" diye haykırmaktan kendini alamadı. "Neye benziyor? Hayatında hiç dolmalık patlıcan biber görmedin mi sen?" "Kusura bakma ama abla, hiçbir evin içinde bu kadarını görmedim. Pazar yerine dönmüş burası. Ne yapacaksın bunca zerzavatı?" "Oyacağım, kurutacağım, satacağım." "Satacak mısın?" "Satacağım ya. Bizim burada bir kadınlar pazarı var. Yiyecek içecek dedin mi oradan sorulur. Neler yok ki? Anlatmakla olmaz. Götürürüm seni bir gün, gözlerinle görürsün.
Nasıl yani? Pazarda mı satacaksın bunları?
Aynen öyle. Ama tezgahın başına geçip çığırtkanlık yapacak değilim tabii ki. Bana düşen patlıcanları, biberleri oyup kurutmak. Sonra da kurumuş dolmalıkları torbaya doldurup pazara götürmek. Oradaki dükkanlar satacakları ürünleri genellikle toptancıdan alıyor. Köylerde, kenar mahallelerde bu işi yapan kadınlar var. Onlardan toplar malı toptancı. Ama ben birinci elim. Dükkan sahibi benden alınca maliyeti uruza getiriyor haliyle.
Kafası karışmıştı Keder'in. Kendi halinde bir ev kadınının bu işlere kalkışabilmesi hayret vericiydi. Bu gayret keşliğiyle Fidan daha da özel bir yere oturmuştu gözünde.
Ne duruyorsun öyle yalı kızığı gibi karşımda diye terslendi Fidan. Hadi sallanma. İşin bir ucundan da sen tutuver. Kahveyi bedavaya içirmem ben adama.
Tahta saplı oyucaklardan birini Keder'in eline tutuşturdu.
Kağıt gibi incecik oyacaksın patlıcanları dedi. Ama dikkat et, ince olsun derken patlatıp yırtmayasın.
Bu işin yabancısı değildi aslında Keder. Memleketteyken kaynanası, eltileri hep beraber oturur, kışlık patlıcan oyarlardı. Bizim oralarda tek dolmalık küçücük patlıcanlar vardır dedi bilmiş bilmiş. Sarma gibi iki çatalda yenir bizim minik dolmalarımız.
Memleketini özledin ha dedi Fidan. Yapma kız, ağlatacaksın beni şimdi diyerek kahkahasını patlattı ardından. Bırak hele şunları, kahvemizi içelim önce. Peşimizden kovalayan yok ya.
Akşam üzerine kadar durmaksızın çalıştılar. Uyulan patlıcanlar, ayıklanan biberler mutfağa taşınıp yıkandığı süzdürüldü. Fidan'la Keder ellerinde birer yorgan iğnesi, patlıcanları ve biberleri ipe dizdiler. Balkon demirlerine boylu boyunca sıra sıra asıldı dolmalıklar.
Patlıcanların içlerini ne yapıyorsun abla?
Kalın taraflarını dilim dilim kesip kurutuyorum. Kışın haşlanıp kavrulmuş kıymayla salçayla pişirilince ağzına layık oluyor. Ufak parçalar da çöpe gidiyor haliyle.
O ufak parçalardan çırtma diye bir yemek yaparız biz. Dövülmüş sarımsakla pek güzel olur.
Bana yaramaz. Al götürsen. Fidan'ın kocaman plastik bir kaba doldurduğu patlıcan artıklarını alıp kalktı Keder. Eve girer girmez de işe koyuldu. Küçük küpler halinde doğradığı patlıcanları tuzda bekletti bir süre. Sonra süzgece koyup akan suyun altında yıkadı, iyice sıktı. Çentilmiş soğan ve ince doğranmış yeşil biberle kavurdu. Domates doğradı üzerine, pişmeye bıraktı. Tencereden aldığı çırtmayı iki ayrı tabağa yaydı. Biri kendilerine, diğeri Fidan ablasına. Üstlerini ince doğranmış maydanoz serperek süsledi. Bir baş sarımsağı ayıkladı, dövdü, iki küçük çay tabağına bölüştürdü. İşte bizim çırtmamız diyerek Fidan'ın kapısını çaldığında çöpe gidecek artıklardan afiyetle yenilecek bir yemek çıkarmanın gururu vardı sesinde. Sana zahmet olmasın diye sarımsağını da dövüp getirdim. Aferin sana kız, iş var sende. Yarın da gel. Yarısı duruyor dolmalıkların. Kaytarmaya kalkma karışmam.
İsmail'e sorayım dedi Keder cılızlaşan sesiyle.
He derse gelirim. Keder'in hazırladığı sofrayı görünce gözleri ışıldadı İsmail'in. Kol böreği, çırtma ayran ve Keder'in kaşla göz arasında kavuruverdiği un helvası.
Fidan ablaya da götürdüm börekten dedi Keder ve neşe içinde gün içinde yaşadıklarını anlatmaya koyuldu. Saatler boyu süren serüveni, hazırlanan dolmalıkların kadınlar pazarında satılacak olmasını, patlıcan artıklarının çırtmaya dönüşmesini ve Fidan'ın tatlı dilini, becerikliliğini, sıcaklığını.
"Yetti be!" diye kesti sonunda İsmail. "Bir Fidan abladır tutturmuş gidiyorsun. Neyin nesidir, kimin fesidir, kocası necidir? Tanıyor muyuz bu insanları?"
"Hayır."
Hem nasıl oluyor da her yere eli kolu uzanıyor, çocuğu mocuğu yok mu bu kadının?
Duralıyıverdi Keder. Kocasının manifatura dükkanı varmış dedi. Durumları iyi. Asıl can alıcı konuya nasıl gireceğini bilemedi bir an.
Çocukları hem var hem yok dedi, sustu.
O da ne demek?
Anlattı Keder. Fidan'ın kısır olduğunu, kocasının hoca nikahıyla evlendiği bir başka kadından bir oğlu bir kızı olduğunu, Fidan'ın onları kendi çocuklarıymış gibi sevdiğini, Fazıl Bey'in iki ev arasında gidip geldiğini. "Helal be," diye sırıttı İsmail. "Döl vermeyen kadının sonu budur işte. Keder Hanım, sen daha ne kadar yayılıp yatacaksın? Yeni eve yeni bebe isterim ben. Ayağını denk al. Fidan ablan gözünün önünde en güzel örnek. Doğurdun, doğurdun. Yok, ben doğuramam dersen, şu koca İstanbul'da doğuracak kadın mı yok bana?" Bir anda neşesi sönüvermişti Keder'in. Kocaman bir yumruk boğazına çöreklenmiş, her geçen saniye daha da büyüyerek dil konuşmasını, nefes almasını bile engelleyecek boyutlara erişmişti. Söylediklerinde ne kadar ciddiydi İsmail bilemiyordu. Ama hiç de kuru sıkı bir tehdide benzemiyordu kulağında yankılananlar. Sahi, bir daha çocuk doğuramayacak olsa üstüne kuma getirir miydi kocası? Ona ne şüphe? İki oğlum var diye köşesine çekilip oturacak adam mıydı İsmail? Hele bir fırsatını yakalasın. Gözünün yaşına bakmadan bir değil iki kuma getirirdi Keder'in üstüne. Suskundu Keder. İçini yakıp kavuran sırrıyla baş başa, kocasının eline koz vermemek için ne yapması gerektiğini kestirmeye çalışıyor ama işin içinden çıkamıyordu bir türlü. Cuma'ydı. Keder'in ablasıyla buluşma, hasret giderme günü. Gülistan'daydı sıra. Bu defa o gelecekti. Erkenden kalktı Keder. İzzetle ikramla ağırlanması gereken bir misafiri bekliyormuş gibi kısırlar, çörekler, kurabiyeler hazırladı. Üzerine gezmelik elbiselerinden birini giydi. Geride kalan bir haftanın özlemiyle karşıladı ablasını. Keder'in davranışlarındaki tutukluk ve sıkıntılı hali gözünden kaçmamıştı Gülistan'ın. Durgundu Keder. Bakışları süzgündü. Zayıflamış mıydı ne? "Neyin var senin?" dedi. "İyi görünmüyorsun. Canını sıkan bir durum mu var?" "Yok bir şeyin," diye geçiştirmeye çalıştı önce Keder. Ama daha fazla tutamayacaktı içinde. Bir gün önceden hazırladığı bademli gül şerbetini ablasının önüne koyarken "İsmail," dedi. "Yeni eve yeni bebe," diye tutturdu. "Çocuk istiyor benden." Ona takıldı kafam. Şerbetinden bir yudum aldı Gülistan. "Buna mı dertlendin?" diye gülümsedi. "Geç bile kalmış eniştem. Bu kadar sabrettiğine şükret. Baksana bana. Senden sonra evlendim, peş peşe sıraladım çocukları. Artık sıra sende." Bir an yabancı biriyle konuşuyormuş gibi hissetti Keder. Canıydı ablası. Gurbet ellerdeki anasıydı. Ama dünyaları öylesine farklıydı ki. Tuzu kuru zengin tüccarın gariban marabayla konuşması gibiydi aralarındaki şu muhabbet. Allah daha iyi etsin de. Son derece mutlu bir evliliği, bir deliğini iki etmeyen, her bakımdan mükemmel bir kocası vardı Gülistan'ın. Onun yerinde olsa 3 değil 5 çocuğu olsun isterdi Keder. Keder'in aklından geçenlerden habersiz, "Sen de fazla sallanma ama," diye üsteledi Gülistan. "Evde boş boş oturacağına, doğacak bebe meşgale olur sana da." Sıkıntıyla içini çekti Keder. Farklı dillerden konuşuyorlardı ablasıyla. Ona laf yetiştireceğine konuyu değiştirmeyi tercih etti. "Yeni bir meşgale buldum ben," diye başladı. Fidan'ı, tanışmalarını, günlerdir onunla beraber kurutmalık dolma hazırladıklarını, her sabah beraberce kahve içtiklerini, peşinden birileri koşturuyormuşçasına soluk almadan anlattı, anlattı. "Kıskanırım bak," diye güldü Gülistan. "Niye o öyle 2 gündür tanıdığın elin kadınını ablam abla?" "Bir değil, 1000 Fidan abla dökülüyor ağzından." "Öyle deme. Sabahtan akşamı içinde kısılıp kaldığım dünyama ışık oldu o Fidan abla." Hemen toparlandı Gülistan. "Aldırma sen söylediklerime, şakaydı. Gönüllerimiz bir olsa da uzaktayız birbirimizden. Ha deyince kalkıp gelemiyorum. Aklım hep sende ama elim kolum yetmiyor. Çocuklar, evin düzeni. Benim yokluğumda seninle yakından ilgilenecek candan bir komşunun olduğunu bilmek içimi rahatlattı inan. Tanışmak ister misin onunla?" Işıldayıvermişti Keder'in yüzü. Ablasının yanıtını beklemeden fırladı, Fidan'ın kapısında aldı soluğu. "Kahveyi biz de içelim bugün. Ablam bende. Gelirsin değil mi? Hem tanışmış da olursunuz." Bir an durakladı Fidan. "Sen git, ben gelirim," diyerek kapattı kapısını. Az sonra içeri girdiğinde üzerindeki günlük elbisesini değiştirmiş, saçını başını düzeltmiş, ayağında fiyonklu misafir terlikleriyle her günkünden farklı bir fidan vardı Gülistan'ın karşısında. Gülistan'la Fidan'ın göz ucuyla birbirine tepeden tırnağa süzerek ölçüp tartmaya çalışmalarını gülümseyerek izledi Keder. Birisi kanından, canından öz ablası, diğeri ise sonradan olma ama Keder'in canı gönülden abla diyebildiği bir yabancı. Herkesin yeri ayrıydı ama sevgileri benzeşebiliyordu. "Kahveleri yapayım ben," diyerek mutfağa seyirtti. Çocuksu bir sevinç vardı içinde. İki ablayı Gülistan'la Fidan'ı ortak bir noktada buluşturabilmenin sevinci. Yanı sıra onlar tarafından paylaşılamamanın gizli gururu. İkisi sade, bir orta şekerli üç fincan kahve. Önce Gülistan ablasına ikram etti. "Şu öndeki orta şekerli senin, bizimkiler sade." Tek kalmanın huzursuzluğuyla yarı şaka yarı ciddi, "Kardeşimi kahveye alıştırmışsınız," dedi Gülistan. "Daha önce elinde fincan görmediğim Keder, hem de sade içiyor kahveyi. Ben bile orta şekerli içerken." Hiç üstüne alınmadı Fidan. "Boynuz kulağa geçermiş," dedi. "Sonradan alışan da daha iyi verir kahvenin hakkını. Kahve kahveliğini, şeker şekerliğini bilecek. Şerbet değil ki bu, şekeri doldurasın içine. Keder'e gelince, mayasında varmış kızım. Ben aracı oldum sadece. Fena mı ettim?" "Yok canım," diye alttan aldı Gülistan. "Zararlı bir şey değil ki içtiği." Gülistan'ın söylediklerini ciddiye alması keyiflendirmişti Fidan'ı. Dili dolu kahkahalarından birini havaya savurdu. Görücüye çıkmış geçkin kızlar gibi Keder'in hatırına takındığı zoraki hanım hanımcık tavırlarından sıkılmıştı. Özüne dönmenin şerefine döktü, döküştürdü Gülistan'a. "Dur hele sen, sigaraya da alıştıracağım onu. Keş olup çıkacak kardeşin, keş." Kendi söylediğine kendi güldü uzun uzun. "Her dediğimi ciddiye alma Gülistan bacım," dedi sonunda. "Gözün arkada kalmasın. Bundan böyle kardeşim bana emanettir." Biraz önceki küçük çaplı gerginliğin üzerine iyi gelmişti bu sözler. Önce biraz yadırgamıştı tavırlarını ama sevmişti bu deli dolu kadını Gülistan. Kendi yokluğunda kardeşine kol kanat gerecek birinin varlığı içini serinletmişti. Fazla kalmadı Fidan. "Yapılacak yığınla işim var," diyerek toparlandı. İş bahaneydi aslında. İki kardeş arasında Karaçalı gibi oturacağına ziyaretini tadında kesmeyi uygun görmüştü. "Yarın sabah kadınlar pazarına gidiyorum," dedi kapıdan çıkarken. "Dolmalıkları teslim edeceğim, dükkan sahibiyle konuşacağım. Kocandan izin al, takıl peşime." Keder'in kararsız haline bakıp ekledi. "Beni söyle. Fidan ablamla gideceğim de gıkı çıkmaz seninkinin." İki parmağıyla Keder'in yanağından sıkı bir makas aldı. "Hele bir çıksın," diyerek kahkahasını patlattı. "Hele bir yanılıp da olmaz desin. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm ben ona." "Senin afran tafran benim kocama işlemez be abla," diyecekti Keder, diyemedi. Kabul edeceğini pek ihtimal vermiyordu ama İsmail'le konuşmayı deneyecekti. Daha önce olumlu sonuç veren, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü taktiğini devreye sokacaktı yine. Ne kaybederdi ki? İsteyen olarak yüzünü eğdirmeye razıydı. İsmail düşünsündü gerisini. Umduğundan kolay oldu. Önce hıkmık etti İsmail. Nusret'i ya da Nevzat'ı yanına takmaktan dem vurdu. Madem Fidan abla olacak yanında, çocukları boş yere avare etmeyelim diyerek Keder'in sabırsızlıkla beklediği izni verdi sonunda. Ama karısını altüst edecek kılçığı attıktan sonra, "Körle yatan şaşı kalkar derler. Kısırla sarmaş dolaş ola ola sen de kısır ayağına yatarsan var ya, Fidan ablan da kurtaramaz seni elimden bilmiş ol. Benden söylemesi, ayağını denk al, dediklerimi unutma." 9. ayrımın sonu. Sayfa 143.